Ayrım 13.
Ben bir yazarım diye açıkladı Zehra Bardakçı. Kısa hikayeler yazma yeteneğim var. Meslek hayatıma kısa hikayeler, şiirler, edebi makaleler yazarak başladım. Hiçbir zaman düz bir gazeteci olmadım. Bir söyleşim bile edebi bir metin haline geliyor. Amerika'ya gitme düşleri kurduğum zaman, o zamanlar Amerika'ya aşıktım, 22 yaşındaydım. Kültürümü ve bilgimi geliştirmek zorundaydım. Batı'da bilgi nerede bulunur? Birleşik Devletler'de? Elbette. O zamanlar bizde iyi tiyatro eleştirmenleri olmadığını düşünüyordum. Tabii bir şeyi ileri götüren eleştiridir. O zaman Türkiye'de slogan tiyatrosu yapılıyordu. Ben bu tür tiyatroyu sevmiyordum. Bizim gerçek tiyatroya, avantgard tiyatroya ihtiyacımız var diyordum. Gidip eğitim görür, araştırırsam bunu Türkiye'de gerçekleştirebiliriz diyordum. Daha çok öğrenmek gerektiğine inanıyordum. Tabii bunun dışında seyahat etmek de istiyordum. O zamanlar Eugene O'Neill'in Ufkun Ötesinde adlı oyununu okumuştum. Oyunda seyahat eden bir genç vardı. Ufkun ötesinde seyahat etmek istiyordu. Ben de seyahat etmek istedim. Ufkun ötesini görmek istedim. Ama beni kimse bir yere göndermedi. Kendim gittim. Otostop yaparak Amerika'ya gittim. Şaka yapıyorsunuz. Hayır, ciddiyim. Her şeyi zorladım. Kimsenin sözünü dinlemedim. Hayır dediler. Ama ben yapacağım dedim. Ve yaptım. New York'a vardığımda üstümde bir 10 sentten başka bir şey yoktu. Garsonluk yaptım, kasiyerlik yaptım. Mısır sefaretinde sekreterlik buluncaya kadar geçindim. Seyahat etmenin başlı başına bir kültür olduğunu düşünüyordum. Gerçekten de ben ne öğrendiysem seyahatlerimden öğrendim. Yabancı bir ülkede yaşamak, yabancı olduğunu bilmek, açsan aç kalmaya devam edeceğini bilmek, annenin orada olmadığını bilmek, uzakta olmak, bütün bunlar 70'li yılların başındaydı. Kültürel rüyalarımız vardı ve biz kendimizi bu harekete hazırlıyorduk. Ben de geri geldiğimde fırtına gibiydim. Türk tiyatrosunu kurmaya çalışıyorduk. Yazarların hepsi sosyalistti. Ayrıca Brecht'in bütün oyunları çevrildi. Kafkas Tebeşir Dairesi, Cesaret Ana oynandı. Beckett ve Ionesco oyunları çevrildi. Deneme tiyatrosu kuruldu. Tabii Yunan eserleri sahneye kondu. Agamemnon, Örepides, Elektra, Antigon. Bütün bu süreç içinde şey miydiniz? Diana kızın başörtüsüne işaret etti. Örtülü müydünüz demek istiyordu. Sonlarına doğru, dedi Zehra. Aslında burada bir paradoks var. Ama Amerika bana kendi İslam'ımdan ne kadar uzak olduğumu fark etmemde yardımcı oldu. Bana İslam'a geri dönmem gerektiğini fark ettirdi. Oo. Sizin ön yargılarınız, milliyetçiliğiniz, ne yaparsan yap bizim bir parçamız olamazsın. Çünkü biz üstünüz, biz başkayız havanız. Ben hayır ben sizin bir parçanızım desem dahi, siz hayır değilsin diyordunuz. Kelimelerinizle değilse bile davranışlarınızla söylüyordunuz. O zaman da insan düşünüyordu. Peki onların bir parçası değilsem neyim ben? Siz kendinize uymayanları insanlık dışı görürsünüz. Aşağılık olduğuna, insan altı olduğuna karar verirsiniz. Ben bize neden böyle dediğinizi düşünmeye başladığımda ilk önceleri cevap bulamadım. Bizim büyük bir kültürümüz, büyük bir dinimiz, büyük değerlerimiz vardı. Bizi bu duruma ne getirdi? Bakınca gördüm ki kendimizi bu hale biz getirdik. Çünkü kim olduğumuzu unuttuk. Filistin'in başına gelen bizim de başımıza geldi. Bireyler olarak kolonileştirildik. İşgal edildik. Benim içinde bir başkası vardı. O ben değildim. Yalan söylüyordum. İkiyüzlülük ediyordum. İçim tümüyle Müslümandı. Dış görünüşüme bakarsanız sözde Avrupalıydım. Sözde Amerikalıydım. Sözde kendimden başka her şeydim. Bir köpek bile kedi olmaya çabalasa kedi olabilir mi? Bir karga hikayesi vardır. Bilirsiniz. Karga çok çirkindir. Garip bir yürüyüşü vardır. Bir gün bu karga zıplayarak yürüyen küçük bir bülbül görür. Çok beğenir ve bülbül olmak sevdasına kapılır. Bülbülü taklit etmeye çalışınca ağır vücudu ona yardım etmez. Böylece garip garip yürümeye başlar. Bu hikayenin değeri şuradadır. Eğer kendinizi olduğunuz gibi kabul edip kendi temellerinizin üstüne inşa etmezseniz, kendinizi kendinizden başlayıp geliştirmezseniz, benim rengim budur, Saçımı sarıya boyarsam çok çirkin olacağım. Allah'ım beni böyle yarattı. Siyah saçlı olmak için yarattı. Müslüman olmak için yarattı diye düşünüyorsanız, o zaman İslam'ın ne olduğunu bilmek zorundasınız. Böylece İslam'ı unuttuğumu fark ettim. İslam'ın gereklerini o zaman da az çok yerine getiriyordum. Ama kendimi sorguladığım zaman duamın otomatik olduğunu, orucumun otomatik olduğunu, asla derine inmediğimi, olayların özünü kavramaya çalışmadığımı fark ettim. Durmak, düşünmek zorundaydım. 1972'den 1976'ya kadar düşünme dönemi geçirdim. Bu dönemde örtünmedim ama Türk milliyetçisi oldum. Çünkü 80'den önce bu geçerliydi ve ben Türk milliyetçiliğinin Müslümanlığımı vurgulayacağını düşünüyordum. Bunun bir maske olduğunu, bir başka batılılık olduğunu düşünemedim. Daha sonra bir yararı olmadığını fark ettim. Özellikle de askeri junta döneminde. Kemalist modellerle olmayacağını gördüm. Bu insanlar İslam'ı sadece insanlara ulaşmak için bir araç olarak görürler. Çünkü İslam insanlar tarafından çok sevilir, insanları kapsar. Bu gerçeklerini yerine getirmeseler de böyledir. Ben sadece Müslüman olmaya girişince onlar da beni Türkçülük yaptığım için tutukladılar. 3 kez tutuklandım. Hüküm giymedim ama hapis yattım. İlk kez 7 ay yattım. Sonra 88 gün. Sonra da 34 gün. Bu sürelerde Müslüman giysileri giyiyordum. Müslümandım ve Türkçülükle suçlandım. Bana Müslüman olmak şerefini bile bahşetmediler. İkili oyun tezgahlamışlardı. Beni Türkçülerle beraber hapsederek, ülkücü olmadığımı bilen diğer mahpusların bana kötü davranmalarını sağlıyorlardı. Öte yandan ülkücü olduğumu yaydıkları için Müslümanlar benden uzaklaşıyorlardı. Bugün bile kendi kavmim o Türkçülere yakındır diye dedikodu eder. Bu kadar acı çektiğin için üzgünüm, dedi Diana. Ben sadece solcu teröristlerin cezalandırıldığını sanıyordum. Bu devlet için biz Müslümanlar solculardan daha tehlikeliyiz, dedi Zehra. Orta Doğu'nun parçalanmasını önleyeceğimiz için devlet politikasına ters düşeriz. Okurun tahmin edebileceği gibi David Pavlovich'in ilgisini de Orta Doğu sözcüğü çekti. Zehra'yı Türkiye'nin Orta Doğu'yu parçalamak isteği konusunda sorguladı. Zehra, David'in Yahudi olduğunu bilip bilmediğine ilişkin hiçbir ipucu vermeden Amerika-Türkiye-İsrail işbirliğinden bahsetti. Yahudilik, başkalarını hidayete çağıran bir din değil, sömürücü ve ikiyüzlü bir kavmin dünyayı egemenliği altına alma yöntemidir, dedi. Yahudiliğin temel felsefi görüşü, her ne yoldan olursa olsun kâr etmek ve toprak işgalidir. Yahudiler, ahiret inancından yoksun materyalistlerdir. Dinleri onların doymaz ihtiyaçlarını, dinmez kinlerini tatmin eder. Türkiye'nin böyle bir kavimle işbirliği içinde olmasını, ülkeyi yozlaştırmaya niyetlenenlerin gayretleriyle açıkladı. Ancak böylesi gayretler gülünçtü. Çünkü Yahudiler başka kavimleri içlerine almazlardı. Bir başkası doğru yolun Yahudilikte olduğunu kabul etse bile Yahudi olamaz. Çünkü Yahudilik şöven bir dindir. Yahudi olmak için Yahudi bir anadan doğmak gerekir diye açıkladı. İşbirlikçilerin yapacağı tek şey Yahudilere hizmet etmek, onların dünya hakimiyetlerine yardımcı olmaktır. Bu noktada Diana gittikçe daha çok küçülen Sinan kocasına baktı. David adına üzüldüm diye anlattı bize. Masasını paylaşan birinin böylesi saldırısını hak etmediğini düşündüm. İsrail'e karşı mücadele veren kayınpederini düşündüm. Ben de Zehra'ya bir soru sordum. Alevilerden ne haber? Dedim. İhsani Bey bana Aleviliğin bir mezhep olmadığını, çünkü Alevilerin dışarıdan mürit kabul etmediklerini söylemişti. Onlar da şöven değil mi? Zehra'nın buna cevabı, Aleviliğin Yahudilikten türediği şeklinde oldu. Anlattığına göre Aleviliği yayan, sanalı bir Yahudi olan İbn-i Sebe'ydi. Bu gerçekten de şaşırtıcı bir bilgiydi, dedi Diana. Doğruluğunu kontrol etmem gerekiyordu. O arada David, kıza İran hakkında ne düşündüğünü sordu. Zehra, İran devrimini tüm kalbiyle destekliyordu. Çünkü, örneğin Filistinlilerden farklı olarak, onlar Batı ile her türlü uzlaşma biçimini reddetmişlerdi. Ve siz böyle olması gerektiğini düşünüyorsunuz, öyle mi? İslam için en büyük tuzaklardan birisi, İslam'ı her dönemin hakim düşüncesine benzetme çabasıdır, dedi Zehra. Bu tamamıyla yanlıştır ve batılı kalkınma tarzının doğu toplumlarına kabul ettirilmesiyle sonuçlanır. Kapitalizm demek istiyorsunuz. Kapitalizm, komünizm, fark etmez. Sorunun önemsizliğini belirtmek için omuzlarını silkti. 19. yüzyıl modernist akımlarının, Batı medeniyetinin İslam medeniyetinden türediğine ilişkin iddiaları boşuna değildir, dedi. Batı bilimlerinin Doğu İslam dünyasından alındığı iddiaları da boşuna değildir. Ama bu tarihi bir olgu değil mi? Tarih, dedi Zehra, Eren'i hatırlatan bir tavırla. Güncel politikayla yakından bağlantılı, keyfi, hatta duygusal bir düzenleme. Müslümanlar geçmişte tabiat bilimlerinden üstün çalışmalar yapmasalardı, bugünkü Batı bilimi ve Batı medeniyeti olmazdı diyenler, aslında biz Doğu dünyasının Müslümanları, Batı medeniyeti içinde yer alırsak, bu kendimizi Batılılara benzetmemiz ya da dinimizi terk edip Hristiyanlığa girmemiz anlamına gelmez demek istiyorlar. Tam tersine, böyle yaparsak kendi değerlerimize ve hakkımız olan medeniyete sahip çıkarız. Oysa Batı ekonomik kalkınmasının temel dayanağı liberalist düşüncedir. Özel mülkiyete, özgür teşebbüse ve ferdin ekonomik faaliyete katılırken hiçbir siyasal veya başka engele karşılaşmamasına dayanır. Kaldı ki liberal kalkınmada faizin oynadığı rolü de unutmamak lazımdır. Ama ne oldu? İslam dininin temel ilkelerini liberalizme yaklaştırılacak çabalara girişildi. Batının kalkınma tarzı alındı, İslami görüntü verildi. Adına da İslam liberalizmi dendi. Bundan sonrası kolaydı. Batı'da hangi düşünce hakim duruma geçerse, hemen İslam ile bu hakim duruma geçen düşünce arasında benzerlikler ve uzlaşmalar aranacak ve İslam buna el çabukluğu ile eklenecektir. Nitekim sosyalizm söz konusu olduğunda da, İslam'ın emeğe ve sosyal adalete verdiği önemi anlatır. Peygamberin hayatından ve Kur'an'dan bazı örnekler verir. Bu defa da el çabukluğu ile İslam ile sosyalizmi bağdaştırırlar. Ortaya İslam sosyalizmi çıkar. Bu sizce İslamiyet'in münbitliğini, evrenselliğini kanıtlamıyor mu? Diye araya girdi David. Sizin esas teziniz de bu değil mi? İslam dışarıdan alınan ödünç kavramlarla anlatılamaz. Ama insanları anladıkları kavramlarla hitap etmezseniz sizi anlayamazlar, öyle değil mi? Diana, Zehra'nın soruya cevap vermektense ödünç alma geleneği üzerinde konuşmayı yeğlediğini söyledi. Batı'dan ödünç alma kültürü ile yetişen Müslüman yazarlar, idealist felsefede kabul gören tanrı, ruh, metafizik, ahlak gibi kavramları materyalizme karşı birer savunma silahı olarak kullanırlar. Marx, Engels gibi materyalist batılı düşünürlere karşı, Descartes, Kant, Bergson gibi düşünürleri kendilerine yakın görürler. Onlardan aldıkları unsurları kullanırlar. Bu alışkanlık öyle bir noktaya gelmiştir ki, Batı'nın tümü, ruhçu ve metafizikçi filozofların aslında İslamiyet'in temel inançlarını savundukları, dolayısıyla bu antimateryalist yazarların, hatta Victor Hugo, Tolstoy gibi romancıların kitaplarını Türkçe'ye aktarmakla, aslında Kur'an'ın bir başka şekildeki tefsirini yayımlamak arasında fark olmadığı yolunda abuk sabuk inançlar ortaya konmuştur. Bir takım kavramların gerçekten de evrensel olması mümkün değil mi? Müslüman olmayan birisinin de bir takım İslami kavramları benimsemiş olması mümkün değil mi? Zehra bu soruya da cevap vermedi. Ali Bulaş'tan alıntılara devam etti. Bu yanlış ve çarpık yönteme sarılanlar, İslam düşüncesinin gelişme seyrini büyük ölçüde yavaşlatmışlardır, diye sürdürdü. Şu gerçeği göremiyorlardı ki, Batı'da bir dönemde hakim duruma geçen, ilgi çekici görünen bir düşünce, bir dönem sonra etkinliğini tamamen kaybetmekte, yerini bir başka düşünce sistemine bırakmaktadır. Bu defa da ben araya girdim, dedi Diana. Çünkü benim anladığım İslam, evrensel bir kilerdi. Bu kilerde her türlü malzeme vardı. Ve insanlar bu malzemelerden kimi zaman bazılarını, kimi zaman da diğerlerini kullanarak yemek pişiriyorlardı. Bunda yanlış bir şey görmüyordum. Tersine, insanların bu ezeli ve ebedi kileri kullanıyor olmaları iyi bir şeydi. Ve onlardan esirgenmemeliydi. Zehra'ya bunu söyledim. O zaman da, İslam, insanoğlunun hidayete varma, Allah'a doğru yönelme ve olgunluğa ulaşma dinidir, dedi. İslam, elbette sosyal dengesizliklere, kitlelerin yoksullaşmasına ve bir avuç azgın tarafından sömürülmesine karşı çıkacak, toplumun da üyelerinin de onurlarını koruyacak ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarını isteyecekti. Ama İslam'ı bir dönemin moda akımlarına benzetmek, onu bütün insanların kurtuluş ve özgürlük mesajı olmaktan çıkarmaya yol açmaktır. İslam, dışarıdan gelebilecek eklentilere karşı kesintisizce direnmelidir. David tekrar araya girdi. Ama azizem, genç hanımefendi, dedi. Yeni bir gerginliğe yol açmamak için çok yumuşak konuşuyordum. Mutlak doğruları kim etkileyebilir? Mutlak doğrular, olsa olsa diğer sistemleri etkiler. Demek istediğim şu ki, eğer, örneğin Tolstoy'da İslami bir düşünce varsa, aferin Tolstoy'a, değil mi? Bu sizden bir şey götürmez, öyle değil mi? Evrensel bir din, kendi hazinelerini kendine saklayamaz. Saklarsa, bir tür kapalı teşkilat olur. Bunu istemeyiz, değil mi? Bunun üzerine, mesele onların bizden değil, bizim onlardan almamız, dedi Zehra. David, bunun Müslüman olmayan insanlarla da iletişim kurmak, onların terminolojisini anlamak anlamına geleceğine işaret etti. Ama genç kadın bu düşünceyi reddetti. İslam, hidayete varmaktır, diye kesti attı. Biliyor musunuz, İslam'ı herkesten kıskanır gibiydi. Ben aynı şeyi Yahudilerin yaptığını düşünürdüm. İşte, o Yahudi bir anneden doğmayanın Yahudiliğe kabul edilmemesi gibi özde şoven bir anlayış. Ve tabii daha da ilginç olanı, bu kız da Müslümandı, Seyfettin İhsani de. Ve aralarındaki fark, David ile benim aramdaki farktan daha az değildi. Ve sen tekrar İhsani'ye gittin, öyle değil mi? Diye sordu Günay. Aynen, dedi Diana, beni gösterdi. Mehmet'le tanıştığım gün, o gündü. Hatırlarsan sonra da sana geldik. 8. Günay'ı Ankara dönüşü, yardımsevenler binasında verdiği o konferansı hatırlayacaksınız. Hani o, ekonomi biliminin evrensel değil, Hristiyan dünya görüşü üzerine bina edilmiş bir düzenleme olduğunu söyleyip de dinleyicileri ayağa kaldırdığı konferans. Pendik'te Şafak Özden'le kahvaltı etmesi için bırakmış, o öfkeyle de dergaha sürüklenmiştim. O gün Diana ile Giritli, İdris Şah'ın Sufiler adlı kitabını, daha doğrusu bu bağlamda Nasreddin Hoca fıkralarının tasavvufi içeriğini tartışıyorlardı. Sonradan anladığıma göre Diana, Sabri'den özel bağlama dersleri almaya da başlamıştı. Ve Giritli ile 3. ya da 4. konuşmasıydı. Seninle tanıştığımız gün Giritli'ye Zehra'yı anlatmış, aralarındaki anlayış farkını açıklama getirmesini istemiştim, diye anlattı. Ama o meseleyi bambaşka bir yerden aldı. Eğer matematik ödünç bir kavram sayılıyorsa, o zaman hanımefendi haklı, dedi. Tahmin edeceğiniz gibi, ben ne demek istediğini sordum. Şimdi tabii İhsani Bey, bana Müslümanın Allah'a erişmek yolunda kendi rotasını çizdiğini söylemiş. Bu yolda tek yardımcısı, diyalektik düşüncedir, demişti. Ama bunu Zehra'ya söyleseydim, genç hanımın tüylerinin diken diken olacağını hissediyordum. Anlamaya çalışıyordum, anlıyor musunuz? Evet, peki Giritli ne dedi? Soruyu soran Rodoplu'ydu. Diana ona döndü. Ah gerçekten de bilmiyorum balım. Sıkıntılı bir tavırla güldü. Anlıyorsun değil mi? Benim matematiğim hiç iyi değildir. Yine de anladığım kadarıyla söylemeye çalışayım. Giritli, ilkin Galatasaray'daki hocalarının çoğunun Durkheim pozitivisti olduğunu açıkladı. Anlaşılan bu Durkheim, mantık önermelerini, değer önermeleri ve gerçeklik önermeleri diye ikiye ayırır. Fizik önermelerini, gerçeklik önermeleri, toplum önermelerini değer önermeleri diye adlandırır ve bunların göreli olduğunu söylermiş. Anlıyor musunuz? Ancak Einstein, fizikte genel göreceliği doğrulayınca, önermelerin gerçeklik önermeleri ile değer önermeleri şeklinde ayrımında, göreceliğin bir ölçüt olamayacağı ortaya çıkmış. Aynı zamanda, İhsani, bilim olaylar arasında bağlantının saptanması olduğuna ve sosyoloji de bir bilim olduğuna göre, onun da, yani sosyolojinin de toplumsal olaylar arasındaki ilişki ve bağlantıları saptayabilmesi gerektiğini düşünmeye başlamış. Galatasaray Lisesi'nde bu düşüncesini doğrulatacak muhatap bulamamış. Derken Hadamard isimli bir geometrici keşfetmiş. Bu adam geometri problemlerini geçişli ve dönüşlü hareketle, sakın bana bunların ne olduğunu sorma, çözüyormuş. ve İhsani önce bu adamın Marksist olduğunu, sonra da uyguladığı çözümün diyalektiğin geometriye uygulanışı olduğunu anlamış. Daha sonra Ali Allah Yar diye bir başka Marksistin trigonometri çalışmalarının da diyalektik düşünceyi esas aldığını fark etmiş. Daha sonra da Orta Asya Türkleri tarihi ve medeniyeti hakkında bir konferansını dinlediği Bartholdun izlediği metodun da diyalektik metod olduğunu keşfetmiş. Ben diyalektik materyalizme Marx'ı tanımadan aksiyomatikteki çabalarımla geldim dedi. Bu arada ilginç bir şey daha söyledi. Atatürk Ankara'sı pozitivistti. Müslümanları tasfiye etmek için pozitivizmi ileri sürdü ve başardı. Ancak pozitivizme gelen toplum burada kalamaz. Mutlaka maddeciliğe geçecektir. Maddeciler de pozitivistleri tasfiye edecekler. Ankara, metafizikçileri tasfiye etmenin karşılığını kendi de tasfiye edilmek suretiyle ödeyecektir. Anladığım kadarıyla İhsani, aynı zamanda sufizmi de, bektaşilik demek istiyordu, incelemiş. Bana bu inceleme sonunda melameti seçtiğini söyledi. Diana bozuk aksanıyla, sohbette vefa, marifette beka, muhabbette fena diyordu ki, itiraf etmeliyim, insan gülsün mü ağlasın mı bilmiyordu. Bu tepkimi Günay'a dillendirdiğim zaman, ne var yani dedi. Kadın aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni diye gitar eşliğinde çığırırken ne dediğini Diana kadar bile bilmiyor. Basketbol sahasında dönenlerin mesnevi ehli olduklarını mı sanıyorsun? Değillerdi tabii. Ama bu gerçeği içselleştirebilmem için Sabri'yi ve onun can dostu Ahmet Taş'ı yakından tanımam gerekti. Bu tanışmaya da Diana neden oldu. Söylediğim gibi Sabri'den bağlama dersleri alıyordu. Yani Sabri haftanın belirli akşamları Pavlovich'lere geliyordu. Başlangıçta anlaşma koşullarına bağlı olarak 1,5 saat süren dersler, Bebek'teki evin güzel manzarası, Diana'nın milliyetine uygun gayri resmi tavrı ve ikramı ile uzadı. Sabri'nin yetenekli bir yabancıya, bunda herhalde Diana'nın fiziğinin de rolü vardı, ders veriyor olma keyfiyetiyle bütünleşti. Sazlı sözlü sohbetlere dönüştü. Hızla ilerleyen, Diana'nın grupla birlikte çalma yetisinin geliştirilmesi zamanı geldiğinde, ki bu aşamaya 6 hafta sonra gelindi, Sabri bir başka öğrencisini, o zamanlar henüz yeni yeni ünlenen Ahmet Taş'ı da getirmek üzere izin istedi. Ahmet Taş'ın gelişi herkesten çok Nesibe'yi heyecanlandırdı. Daha önceleri uzaktan dinlediği, ders olduğu geceler işleri eve gitmek istemezmiş gibi uzatıyor olması Diana'nın gözünden kaçmamıştı. Toplantılara katılmakla kalmadı. Kocası Abdullah'ı da getirir oldu. Bunlardan birisine katıldım. Ders olduğu geceler izinli sayılan David yoktu. Diana bir köşede Sabri'nin ödevini geçiyor. Su siziyor, siziyor kaşların arasından. Enişte bana piş demiş, yalan aslanayım yalan. Nesibe içeride çocukları uyutuyordu.